bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Mavi Ok, Cahit Uçuk, 1. Kaset, 1. Yüz, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1. Baskı, Ankara 1995. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Kitap, çağlar boyu çağdaşlığın, tüm gericilik ve yobazlığın karşısında en büyük silahı olmuştur. Aslında kitaba yapılabilecek en son yakıştırma, silah yakıştırmasıdır belki. Ama karşınızdaki düşman gericilik, yobazlık ve çağ dışılık olunca kitap bu kavramlar karşısında bir silaha dönüşmekte ve geleceğimizin sigortası olmaktadır. Nitekim bu silahın ve bağlı olarak okumanın yaydığı çağdaşlık ışığından yoksun toplumlar tarihin karanlıklarına gömülmüştür. Bunun en güzel örneğini eski Yunan'da görmekteyiz. Atina ve Isparta dönemlerinin en görkemli devletleri olarak birbirleriyle yarışmışlardır. Ispartalılar sakat, bakımsız ve zayıf çocukları ölüme terk ederek sağlıklı ve gürbüz çocukların yaşamasına izin vermiş, böylelikle de üstün ırk yaratma yolunu seçmiştir. Atina ise çocuklarının bedence sağlıklarına önem vermeden tüm halkını bağrına basmış, onların eğitimiyle ilgilenmiş, kavga yerine okumayı aşılamıştır. Sonuç herkesin de çok iyi bildiği gibi ortadadır. Atina, Isparta devleti yıkıldıktan sonra tam 1000 yıl daha yaşamıştır. Atina bugün bile büyük bir hayranlıkla okunan Örüpit, Aristofanes, Anaxagoras, Sokrat gibi düşünür ve yazarlar yetiştirmişken Isparta isimsiz kahramanlarıyla birlikte tarihe gömülmüştür. Yıllarca Türk halkının okumaya karşı ilgisiz olduğu izlenimi yaratılmaya çalışılmıştır. Bu nedenle de okuma alışkanlığının yayılması çabalarının ciddi engellerle karşılaştığı dönemler olmuştur. Toplumun güdümlü bir siyasal ve kültürel yapılanma içinde çaresiz bırakılmaya çalışıldığı dönemlerden geçilmiştir. Bütün bu bilinçli ve kasıtlı çabaların ardında aklıyla değil bedeniyle savaşan bir toplum yaratılmak istendiği biliniyordu. İşte bu farkına varış, bu yapay bunalım bizi yeniden Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki okuma seferberliğine doğru yöneltmiştir. Yüce Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda önce beynini sonra bedenini çalıştırmayı öğrenen nesillerin geleceği teslim alması için okumanın tüm yurt düzeyinde yaygınlaştırılması için kolları sıvadık. Baskıcı yönetimlerin ilk hedefi basın yayın organlarını kısıtlamak, üniversitelerin içeriğini boşaltmak, iletişim bozukluğu yaratmak, yazarlara adli kovuşturmalar açmak, kısacası tüm kültür ve sanatı baskı altında tutmaktır. Bunun nedeni ise okumayı seven herkesçe çok açık biçimde bilinmektedir. Kişiliksiz bir toplum yaratmak. Çünkü onlar da çok iyi bilmektedirler ki kişiliksizleştirilen toplumlar yönetilmezler, güdülürler. Bu bilinçle 1991'de 154 bin adet yasaklanmış kitap depolardan gün ışığına çıkarılmıştır. Bu amaçla bakanlığımızca daha önce bastırılıp dağıtımı yapılmayan 1 milyon 200 bin kitabın dağıtımı yapılmıştır. Bu coşkuyla 1992 okuma alışkanlığını geliştirme yılı ilan edilmiş, en küçük yerleşim birimine kadar 217.773 adet yayın dağıtılmıştır. Bu sorumlulukla kütüphanelerimizin sayısı 3 yılda neredeyse 2 katına çıkarılmıştır. Kişilikli bir toplumun yolunu aydınlanmaktan, aydınlanmanın yolunun da okumaktan geçtiğinin bilinciyle hareket edilmiştir. Atatürk ilkelerinin temel ışığı altında kalıcı bir demokrasinin inşası, demokratik bir kültür politikasının temelleri üzerine kurulmalıdır. Bu temelin en güçlü yapı taşları da kitaptır. Kitap konusunda başlattığımız çalışmaları yenileriyle ve giderek çoğaltarak sürdüreceğiz. Gelecek kuşağın yapı taşlarını kültürle yoğurmak için bunu yapmaya mecburuz, yapacağız. D. Fikri Sağlar, Kültür Bakanı. Bu kitabı bana bahçeleri, köyleri sevdiren annemle babamın ruhlarına sunuyorum. Cahit Uçuk. 1. Gözlerinin önünde uzanıp giden toprağa bakıyorlardı. Bu kıraç, susuz, yer yer çatlak, üstleri yaban otları bürümüş yılan kayalarıyla örtülü, yer yer kına renkli bir topraktı. Dede elindeki sap tarafı kullanılmaktan cilalanmış kiraz ağacından yapılma bastonuna dayanmıştı. Tıpkı oğlu, gelini ve 4 torunu gibi düşünceliydi. Belki de hepsinin düşünceleri bir örnekti. İçinde bir damlası bulunmayan bu geniş toprağın üzerinde kuracakları yeni hayatın zorlukları gözlerinde büyüyordu. Fakat bütün bu kötümser düşünceler, yüreklerini şişiren, onları konuşmaktan alıkoyan tatlı, sıcacık bir heyecan duymalarını engel olamıyordu. Bakıyorlardı. Topraklarına doyamıyorlardı. Sırtını tepeleri karlı toroslara yaslayan, kayalı eteklerini denize uzatmış toprak, susuz da olsa, ağaçsız, gölgesiz, verimsiz de olsa onların toprağıydı. Arkalarındaki Toros dağları kadar karşılarındaki deniz de güzeldi. Ailenin son çocuğu Türk, sırtında kuyruk gibi duran sarı örgüsünü savurarak dedesinin yanına koştu, koluna girdi. Başını ona doğru kaldırarak, "Çok güzel değil mi dedeciğim?" dedi. "Ama bir de suyumuz olsaydı." Dedesi oğlunun üç oğlandan sonra gelen kızına hayrandı. Zaten Türk de büyük babasını çok ama pek çok seviyordu. Onun 78 sene yaşamış olmasına rağmen böyle sağlam kalışına, hiç öksürme işine, sesinin kahramanlık hikayeleri anlatırken aldığı iç ürperten kudretine, gözlerindeki mavi rengin tatlılığına bayılıyordu. Sonra boyu ne kadar uzundu, yüzü yanık, saçları keten helvası saçlı dedeciğim dedirtecek kadar beyazdı. Ama gençti işte. Ona daha resimlerinden tanıdığı zamanlardan bayılıyordu. Şimdi bu duygusu çok, çok derinleşmişti. Sanki bu sevgi bir yandan yüreğine kök salıyor, bir yandan dal, budak, yaprak, çiçek verecek göğe doğru yükseliyordu. Değil mi dedeciğim diye az önceki sözü tazeledi. Dedesinin kiraz bastonuna dayalı ellerinden biri öbürünün üstünden çözülerek Türk'ün başına uzandı. Onun ipek yumuşaklığındaki başak renkli saçlarını okşadı. Sonra içini çekercesine, ''Evet yavrum, toprağınız çok güzel.'' Türk, ''Toprağımız diyecektiniz dedeciğim.'' dedi. Dede gülümsedi. Yüzünün o belli belirsiz mahzunluğu dağılıverdi. ''Toprağımız yavrum hakikaten. Güzel. Yalnız su...'' ''Su meselesi değil mi dedeciğim? Kuyu açacağız ya. Tıpkı İstanbul'daki kocaman bostan kuyularına benzeyen bir kuyu.'' Sessizlik çökmüştü artık. Ailenin en büyük çocuğu Mustafa, alnındaki söz dinlemez saç büklümünü bir eliyle yatıştırarak, ''Bir filmde görmüştüm. Amerika'nın yeni kurulduğu yıllara ait bir filmde. Gezdiği dolaştığı yerde su bulunan topraklara birer işaret koyan bir adam vardı. Keşke burada da suları bulan bir kimse olsaydı.'' dedi. Annesi oğluna baktı. İçinden, ''Mustafa artık bir delikanlı.'' dedi. Boyu ne kadar uzamıştı. İri ela gözlerinde belli belirsiz bir üzüntü gizliydi. Büyük çocuğuydu. Onunla analık saadetini tatmıştı. Hala o tat, o sevinç yüreğindeydi. 17 yaşında, 1.82 boylu, atlet yapılı, çıkık elmacık kemikli, sert köşeli çenesinin ciddi görünüşüne değin, gözlerinin kadife bakışlarıyla ne güzel bir çocuktu. Genç kadın ona bakarken, bu kurak topraklar üstünde kuracakları çetin hayatı, evsiz ocaksız oluşlarını unuttu. Boyu boyunu aşmış bir erkek evladı vardı. Bir mi ya? Onlara baktı. Göğsünün altında yüreği sıcak sıcak kabardı. İçinden, Mustafa, Kemal, Ata diye onların isimlerini saydı. Boy boy üç oğlu, bir de masal sultanlarına benzeyen kızı Türk vardı. 18 yıllık evlilik hayatını ardı ardına doğan evlatlarına, kocasına bağlamıştı. Kalbi sevgi onlara harcayacağı güçle, kuvvetle doluydu. Bir tükenmez kaynaktan taşıyordu sanki. İkinci oğlu Kemal 16 yaşındaydı. Ortaokulu pek iyi dereceyle bitirmişti. Seher ona Yunus Emre derdi. Esmer tenli, koyu siyah saçlı, yeşil gözlüydü. Boyu henüz 1.60'tı. Belki Mustafa kadar uzamayacaktı. Toplu vücutlu, yaşından büyük görünmesine sebep belki çok ağırbaşlı oluşuydu. Seher, kızım etrafı şöyle dolaşalım mı? İster miydin? Kayınbabasının sesiyle genç kadın irkildi. Aa, evet dedeciğim. O da çocukları gibi yaşlı askere dede diyordu. Kocasının babasını çok seviyordu. Onun koluna girdi. Çocukların her biri bir yana dağılmışlardı. Türk'le babası yan yana kayalıklara gidiyorlardı. Hopluyor, sıçrıyor, bir adım ileri koşuyor, sonra babasının yanına dönüyordu. Dede, çocuklar memnun dedi. Evet, hepsinde yeni bir hayata başlamanın heyecanı, sevinci var. İnşallah hayal kırıklığına uğramazlar. Ben doğrusunu istersen Seher kızın, vakit vakit ürküyorum. Aslında oğlum işinin ehlidir. Onun tuttuğunu koparacağını imanım var. Fakat bazen düşünüyorum, acaba ziraat müfettişliğini bırakmadan bir deneseydi. Olmaz dedeciğim. Olmazdı. Şimdi hepimiz yanındayız. İçi rahat. Bütün gücüyle çalışacak. Seher bunu söylerken karşılarında göz alabildiğine uzanan toprağa bakıyordu. Burada ev kuracaklardı. Toprağı işlenir hale getireceklerdi. Bütün bu işleri yapabilmek için ellerinde pek az para vardı. Kocası ziraat müfettişliğinden ayrılmıştı. Ankara'daki evlerini dağıtmışlardı. Önlerindeki yol ne kadar güçlüklerle, engellerle doluysa da ileri gitmek zorundaydılar. Geçtikleri köprüleri yıkmışlardı, geriye dönemezlerdi. Çalışacağız dedeciğim, buna yükümlüyüz. Evet, çalışacağız. İkisi de gülümseyerek döndüler. Kocası ciddi, kararlı bir ifadeyle onlara bakarak tekrarladı. Evet, çalışacağız. Kerpiçten duvarlı, saz damlı, kargı bölmeli bir ev kuracağız. Sesi kalın ve sıcaktı. Seher yüreğinin bir anda güvençle ısındığını hissetti. Bu iri yeşil gözlerdeki ışık, bu her zaman ancak yapabileceğini söyleyen doğru sözlü adam kocasıydı. Ona inanıyordu. Bugüne dek verdiği sözleri tutmuştu. İkisi el ele, omuz omuza yaşamanın güçlükleriyle dövüşe dövüşe evlatlarını kendi boylarına ulaştırmışlardı. Bundan gerisi de böyle olacaktı. Dede kiraz ağacı bastonunu iki eliyle yaslıydı. Seher hemen onun yanı başında, elleri basma elbisesinin geniş ceplerine saklı, sonu görünmeyen topraklarının her bir köşesine dağılan sevgililerine bakarak düşünüyorlardı. Kocası sağ omuzunu karısına yaslamıştı hafiften. Bu kuvvetli, sağlam omuzdan kendisine ta yüreğine kadar sokulan umutlar sızıyordu. Burada bize ilk büyük yardımcı, babası oğlunun sözünü kesti. "Büyük Allah," dedi. Seher bu ses ve kısa iki kelimeyle iliklerine kadar ürperdi. Dedeye baktı. Hafifçe çatılmış gür kaşları altındaki gri mavi gözleri çelik çelik ışıklar saçıyordu. İçinden "Allah'ım," dedi. "Sen hepimize gerçek büyüklüğünü, cömertliğini göster." Bu dua sanki yüreğinden fırlayıp göğe doğru yükseldi. İçine derin bir rahatlık çöktü. Kocasına baktı. Gülümsüyordu. O çoğu zamanlar yüreğinden taşan duygularını böyle ılık bir gülümsemeyle gizlerdi. Yavaşça babasına "Evet," dedi. "Önce Allah bize yardım edecek. Sonraki yardımcımız buranın iklimi, toprak, havanın ıslaklığı ve güneş. Seher, bir de suyumuz olsaydı," dedi. Kocası yeşil menevişli gözlerinde tutam tutam umut sıcağıyla karısına baktı. Sonra eliyle bütün topraklarını kuşatan bir yuvarlak çevirdi. "Onu da bulacağız. Toprağımız Romalılar çağından beri kullanılmamış. Belki açmak, ayıklamak, onu ekimi elverişli hale getirmek kolay olmayacak. Fakat ilerisi için elimize diri, taze, verimli bir düzlük çıkacak." Seher'in gözlerinde fundalardan, çalılıklardan, yılan kayalıklardan sıyrılıp kına rengiyle bağrını güneşe açmış toprağı canlanır gibi oldu. Bu toprağın içinden parlak yeşil yapraklı dalları kokulu çiçeklerle bezeli turunçgiller soyundan gelme fidancıklar yükseliyordu. Bir yandan büyük bir havuza akan duru bir suyun şırıltısı duyulacaktı. Kerpiç duvarlı, kargı bölmeli, saz damlı bir bahçe evi. Yaz aylarında çocukları tunç rengini alacaklardı. Saçlarında bakır pırıltıları, altın tozları parlayacaktı. Taze alınlarından ter damlacıkları toprağa düşecekti. İçini çekti. Kocası Sait Vardar eğilip ona baktı. Seher'in yüzü rüyalıydı. Gür kirpikleri koyu mavi güzel gözlerini yarı örtmüştü. Sanki içinde yaşadıkları zamanın çok ilerisine ulaşmıştı. "Nerelerdesin sevgili?" diye sordu. Seher birden irkildi, sonra güldü. "Ağaçlarımız çiçeklenmiş, toprağımız kına, evimizin bacası tütüyordu. Suyumuz bile havuza akıyordu. Anneciğim, ağzından meleklerin kulağına..." Üçü birden döndüler. Seher, "Anasının türküsü," dedi, kollarını açtı. Türk bu kolların arasına koştu. Sarılıştılar. Seher içinden, "Hepsinden çok bunu mu seviyorum?" diye düşünürken, karşısına çıkan üç delikanlı evladını görünce, "Hepsini, hepsini seviyorum," diye sözünü bütünledi. Kızının altın pırıltılı, güneş kokulu başının üstünden oğullarına bakıyordu. Oğlanlar dedelerinin karşısında boy sırası dizilmişlerdi. Çok küçük yaşlarda babalarına yaptıkları oyunu yarı şaka, yarı gerçek tazeliyorlardı. Büyük oğlum, "Adım Mustafa Vardar, Vardar ailesinin ilk çocuğu, yaşım 17, lise mezunuyum." Türk annesinin göğsünden kopup onların yanında yerini aldı, ağabeyinin sözünü kesti. "İftiharlara geçmiş, pek iyi derece, lise mezunu." Mustafa hafifçe kaşlarını çattı. "Sen sus şimdi Türk'ü." "Sonra?" "Ankara Hukuk Fakültesine girecek." Türk yavaşça. "Boyu 1.82, kilosu 72, devlet adamı olmak." Mustafa kardeşini, "Kız susar mısın, dedeme künyemi okutmuyorsun," dedi. Hepsi güldüler. Türk hepsinin önüne çıktı. Bir asker selamı verdi. Ortanca ağabeyinin sesini taklit ederek, "Adım Kemal Vardar. Vardar ailesinin ikinci çocuğuyum. Yaşım 15. Ortaokulu pek iyi dereceyle bitirdim. Boyum 1.66, kilom 60. Daha ileride ne iş tutacağıma kararlı değilim." Sonra küçük ağabeyinin önüne geçti. "Adım Ata Vardar. Vardar ailesinin üçüncü evladıyım. 13 yaşında, 52 kiloyum. Ortaokulun üçüncü sınıfına ağabeylerim gibi pek iyi dereceyle geçtim." Sonra bir sıçrayışta atanın yanına atladı. "Ben Türk Vardar, Atatürk'ün ismidir ismim. Milletimin adıdır adım. İlkokulu ben de büyüklerimden aşağı kalmadan bitirdim. 12 yaşında, aklı başında, 1.55 boyunda, ün salmak ister soyunda bir kızcağızım. Ben de büyüklerden aşağı kalmak istemem. Onlar kadar çalışacağım bu toprak işinde." Dede, anne, baba, ağabeyler hepsi onu bir sevgi kuşağı içine dolamışlardı. Yüreklerinden bal tadında sıcaklık akıp kızı sarıyordu. Türk dedesine koştu. Onun boynuna çengel olup dolandı kollarıyla. "Dedem, dedem," diye öptü. Sonra sırasıyla hepsini kucakladı. Sevinçliydi. Bu duygu bütün varlığını öylesine doldurmuştu ki her yanından taşıyordu. Uzun kıvırcık kirpikli yeşile bakan koyu mavi gözlerine güneş dolmuş, ışıl ışıldı. Saçları başak demetleri gibi altınlaşmıştı. Kadife yumuşaklığındaki yanakları gül gül açmıştı. Sıkı adaleli, ince çevik vücudu bir taze ceylan kadar kıpırtılıydı. Kızın her yanından yüreğinin sevinci pınar pınar akıyordu. Oğlanlar onun yanında kocaman birer erkek sayıyorlardı kendilerini. Mustafa kışı Ankara'ya gidecekti. Kemal ile Ata aralarında Türk şehirdeki okullara yollanacaklardı. Dedeleri anneleriyle babaları günlük işleri paylaşırken onlar yürekleri çalışma ateşiyle yangın okullarına koşacaklar, oradaki ödevlerini bitirip bahçelerine koşacaklar, akşam ininceye dek bahçede istemli işe koşacaklar, sonra annelerinin yemek işlerine yardıma koşacaklar, sonra bulaşık işleriyle ortalığa koşacaklar, sonra birer petrol lambasının pembe ışığı çevresinde koşacaklardı. Ertesi günün ödevleri onları bekliyordu. Artık kanat kanat çiçeğe üşen arılar benzeri, öğrenme alanında yolu bulmak için kitaplarına koşacaklardı. Mevsim daha bahar başıydı. Önlerinde onlara çok uzun görünen koca yaz vardı. Bütün yaz boyunca çalışacaklar, çalışacaklardı. 2. Evin sokağı dardı. Sol yanda yüzleri caddeye bakan evlerin bahçe duvarları uzuyordu. Sağda renkleri kararmış, boyaları ağarmış, cumba camlarında güneş parlayan küçük evler sıralıydı. Bu evlerin içlerinde oturanlar bir yandan çok mutlu sayarlardı kendilerini. Çünkü karşılarındaki bahçeler kış yaz hep yeşildi. Geniş yelpaze yapraklı muzlar başlarını duvarların üstünden sokağa çıkarırlardı. Hurmalar bahçeliklerin taçlarıydı. Uzayıp göğe doğru yol alırlardı. Mevsimlerinde hevenk hevenk hurma salkımlarını kurumla yeşilliklerinden aşağı salarlardı. Baharın ilk müjdelerini yine o bahçeleri dolduran limon, portakal, mandalina ağaçları verirdi. Baş döndüren bir çiçek kokusudur taşardı. Bu koku dar sokağın içine akar, oradan evlere sokulurdu. Sonra o duvarların dibinden bir arık dolusu, hiç bulanmayan ve hiç durmadan bir şırıltı türküsü söyleyen bir su akardı. Bu ana caddedeki kanal kadar büyük arıktan bölünen küçücük suydu. Duvarların ardındaki ev, bahçelerin ağaçlıklarını sulayıp onlara çiçekler açtırır, yemişler verdirirdi. İşte Ali Rıza Vardar dedenin evi bu daracık sokağın bahçeliklere bakan yönündeydi ve sokağın en büyük eviydi. Türk bu evi çok seviyordu. İçinden hep bizim toprağımız o kıraç yerlerde olacağını, bu güzel evin arkasında uzayıp gitseydi diye geçirirdi. Sokaktan akan su belki de bütün bahçeliklerini sulayabilirdi. Bunları uykuyla uyanıklık arasında düşünüyordu. Zaten daha gözlerini açmadan aklına ilk gelen düşünceler ağaçsız, gölgesiz topraklarıydı. Bu uçsuz bucaksız toprağı da çok seviyordu. Biraz uzaktı. Orada yapılan eve göç ettiklerinde daha da çok sevecekti. Okula gidip gelme zor olacaktı ama dedesi her güzel şeyi elde etmek için zorluklara katlanmak gerekir. Tadı orasındadır zaten demiyor muydu? Odanın yeşil boyalı tahta pencere kepenkleri arasından ince bir çizgi ışık uzanıyordu. Doğruldu. Artık kalkmalı diye söylendi. Yorganını iterek yatağının kenarına oturdu. İlk işi annesi, babası, ağabeyleri gibi bütün vücudunu ovmak oldu. Ayaklarından başlayarak her yanın iyice bir ovdu. Oh ne güzel, birdenbire dirilivermişti. Sonra yatağından kalktı. Pencerelerin camlarını yukarı kaldırdı. Sağdaki kepengi kapayan demir çengeli açıp kepengi itti. Oh işte cennet karşılarındaydı. Uzak Toros dağlarının en yücesi Beydağı ak külahı başında kurumlu kurumlu güneşe kafa tutuyordu. Dedesi yazın bile erimez onun karları demişti. Dağın aşağıları yeşil, tepeleri duru, bulutsuz, deniz kadar maviydi. Ankara'nın sisli göğünden, linyit kömürü kokan havasından sonra bu güzel memlekete gelmek ne mutluluktu. Odanın içine portakal çiçeklerinin kokuları dolmuyordu artık. Arka bahçedeki birkaç fidanın üstünde fındık kadar portakallar vardı. Portakal kokuları bitmişti ama bahçelerdeki yaseminlerden dayanılmaz keskinlikte yasemin kokuları taşıyordu. Bey dağlarının karlı tepelerine, karşı bahçelerin gür yeşilliklerine bakarak birkaç derin soluk aldı. Sonra dirseklerini pencerenin geniş kenarına dayayıp öylece bir süre güzelliklerine daldı. Dışarıdan annesinin tatlı sesiyle bir şarkı mırıldanarak dolaştığını duyunca pencereden ayrıldı. Çıplak ayaklarıyla dolaşarak odadan sofaya çıktı. Yanından geçerken yavaşça annesinin yanağına bir öpücük kondurdu. "Günaydın anneciğim." Genç kadın elinde bir çay fincanıyla döndü. İki uzun altın saçı, yerlere kadar pembe geceliği, çıplak ayaklarıyla banyoya doğru koşan kızına baktı. Ne güzeldi ya Rabbi, ne tatlı çocuktu bu kız. Allah'ın kendisine büyük bir armağanıydı. Arkasından günaydın anasının türkü dedi. Sonra oda kapıları birer birer açıldı. Erkekler daha önce kalkıp giyinmişlerdi bile. Dede, gazeteci geldi mi diye sordu. Sonra Zahit nerede dedi. Seher güldü. O şafakta kalktı. Sonra kelimelerin üstünde dura dura çömlekçiye gitti bile dedeciğim. Dede gülümsedi. Yeni topraklarına Rumeli'de kalan çiftliklerinin adını koymuşlardı. Hem bunu Seher kızı düşünmüştü. Demek gitti dedi çömlekçiye. Belirsiz içini çekti. O çömlekçi çiftliği karısının derebeyi olan dedelerinden kalmaydı. İçinde köyleri, ormanları, sebze bahçeleri, otlaklarıyla bir koca şehirdi. Çiftliğin ortasından Galik Nehri geçerdi. Sürülerin otladığı yamaçlardan her yağmurlu inen bereketli gübrelerin beslediği Vardar Ovası. Günaydın dedeciğim. Aydınlık içinde ol Mustafa. Delikanlı yıkanmış, tıraş olmuştu. Sırtında annesinin elinden çıkmış elbisesi vardı. Yerli malların köylülere şalvarlık diye dokuduğu gümüşü renkli bir kumaştan askılı bir pantolon, diz üstünde kocaman cepler. İçinde ağartılmış Amerikan bezinden yapılma kısa kollu bir gömlek. Elindeki gazeteleri dedesine uzatıyordu. Berhudar ol yavrum. Dede masanın taraçaya karşı olan yanına oturdu. Mutfaktan ata elinde kızarmış ekmek tabaklarıyla çıktı. Arkasından Kemal içinde çay fincanları hafiften ötüşen bir tepsiyle göründü. Bir dakika içinde sofra kurulmuştu. Üzerinde çay, süt, yumurta, reçel, tereyağı vardı. Dede çevresine bakındı. Kız nerede? Seher. Şimdi gelir dedeciğim. O biraz geç kalktı bugün. Biraz sonra Türk, alnındaki perçemlerinde su damlacıkları, yüzü güleç, gözleri parlak odasından fırladı. Dedesinin boynuna sarılıp öptü. Sonra hepsine sarıldı. Hepsi de onu öptüler. O da iş elbisesi giymişti. Tıpkı ağabeyleri gibi pantolon, ağartılmış Amerikan bezinden gömlek. Dedesinin sağ yanındaki sandalyeye yerleşti. Karşı taraçaya bakan kapılar açıktı. Arka bahçelerin yeşillikleri görünüyordu. Taraça annesinin çiçekleriyle doluydu. Fakat oranın sultanı ta aşağı bahçeden yukarılara tırmanıp sarılan Yasemin'di. Üstü bir gece önce açılan çiçekler ve o gün akşamüstü açacak uzun biçimli uçları morumsu renkli tomurcuklarla doluydu. Açık kapıdan giren belirsiz sabah rüzgarı kokularını alıp alıp onlara kadar getiriyordu. 3. Uzaktan babasını görünce koşmaya başladı. Babası iki işçiyle birlikte yeni evin dış badanalarını yapıyordu. Türk'ün yüreği sevinç dolu verdi. Bu ne şirin evdi böyle? Duvarlarının 15 gün önce yerde kalıp kalıp yatan kerpiçten örüldüğü hiç de belli değildi. Damı çok hoştu. Mavi koyun öbür yakasındaki nilüferli gölden kesilmiş sazlardan yapılmaydı bu dam. Bahçe aralarındaki birçok bahçıvan evi hep böyle saz damlıydı. Renkleri daha koyu yeşildi ama daha sonraları kuruyacaklardı elbet. Babası Türk'ün koştuğunu görünce elindeki fırçayı kireç tenekesinin kenarına dayayıp kollarını açtı. Akşamdan beri özlemişti. Kucakladı kızını. Saçları güneş kokuyordu. Babacığım, evimize ne güzel renk vermişsiniz. Baba kız yan yana durup evlerine baktılar. Gerçekten sevimli bir yapı olmuştu. Sıraya 5 oda. Öndeki ayvana açılan 4'ü orta büyüklükte. En ortadaki çok geniş 5 odaydı topu topu. Şu doğuya da penceresi olan en güzel oda senin Türk. Ya benimki babacığım? İkisi birden döndüler. Soran Atay'dı. Babası, karısı ve 3 oğlu gülerek onlara bakıyorlardı. Sait Vardar, hoş geldiniz dedi. Sonra rengi nasıl buldunuz diye sordu. Bir an hepsi sivri çatısı yarım metre kabarıklığında yeşil göl sazlarıyla örtülü bu gül kurusu boyalı eve baktılar. Dede çok güzel dedi. Hele çevresini yeşillikler de sarınca. Yaseminler, hanımeller, sarmaşık gülleri diye Seher onun sözünü tamamladı. Sonbahara belki duvarlar çiçeklerini açmış yeşilliklerle bezenirdi bile. Bu iklimde bitkiler gözle görünür bir çabuklukta büyüyorlar. Mustafa, bugün evimizin içini gezdirmiyor musunuz baba dedi. Sait Vardar güldü.